İş Sanat sunar. Kahverengi Yol Paloları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Paloları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panolarında bugün konuğumuz Görgün Taner, İKSV Genel Müdürü. Onun Şişhane'deki o güzel manzaralı, Haliç manzaralı ofisindeyiz. Çok teşekkürler Görgün, bizi kabul ettiğin için.
Ne demek Emrah, zevkle dinliyorum.
Teşekkürler. Görgün, şimdi bu yıl İKSV'nin 50. yılı. Ve birçok etkinlik gelecek. Bunları da tahmin ediyoruz geleceğini. Ama ben biraz 50 yıl öncesine dönmek istiyorum. Tabii ki belki o günleri asıl tanıkları işte Necat Bey, Şakir Bey artık aramızda değiller elbette ama biraz senden dinleyelim mi? Tarihçeye baktığımızda 1970'lerin başları, hatta tam 12 Mart sonrası aslında İstanbul'da böyle bir vakfa neden ihtiyaç duyuldu ve nasıl yola çıkıldı?
Emrah, şöyle söyleyeyim. Bana da kendi kişisel tarihimi hatırlattığın için teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir geriye döndüğümde vakfın kuruluşu 1972, ilk festival 73. Benim İKSV'de çalışmaya başlayışım da 83. Yani 10 yıllık kısmı kaçırmışım diyorum kendi kendime. Geri kalan 40 yılın tanığı olduğunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Doğru. Ama hikaye çok daha eski. Hikaye nasıl eski? Hikaye aslında 60'larda başlıyor. Necat Bey'in yurt dışı seyahatlere gittiği zaman, çeşitli festivalleri ziyaret etmesi, o festivallerde konserler dinlemesi, kendisinin klasik müziğe ve bazı sanat dallarına olan tutkusu, bu tutkunun ya işte keşke İstanbul'da da böyle şeyler olsa ve bu dünyaca ünlü sanatçıları keşke oralarda da izleyebilsek diye hayıflanması aslında biraz da bu işin temelini oluşturuyor. Çünkü Necat Bey bir iş insanı. Ama iş insanı olarak şunu da hiçbir zaman göz ardı etmiyor. Tamam ben çalışayım, işte para kazanayım, şunlar alayım, yatlar katlar yerine. Bu topluma ben neler katarım? Bir müddet sonra ben ölüp gideceğim ama ondan sonra hani onun da bu dünya kültürüne, bu topluma şöyle bir katkısı olmuştu desinler arkamdan. Ve herkes için tabii imkanı olan herkes bunu yapsa keşke gibi bir duygudan kaynaklanıyor. Ve aslında bunun da toplumun sadece refah seviyesinin bir para kazanmakla işte şeyin kişi başı gelirin artmasıyla ilintili olmasını değil bir entelektüel birikimin de oluşması ve bu entelektüel birikimin yaratıcılığa ve yaratıcılıktan da daha sonra toplumun ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunacak bir seviyenin oluşmasına neden olduğunu görüyordu Batı toplumlarını ziyaret ettiğinde. Biraz da o nedenle başladı bütün festivaller. Cevat Memdu Altar'ın o yıllarda tabii çok büyük katkısı var. Necat Bey'le hep bir arada çalışmışlar. Ve Necat Bey yanına arkadaşlarını, daha doğrusu o zamanki deyimle kendisi gibi kültürün ve sanatın ne kadar önemli olduğunu düşünen arkadaşlarını alarak 1972'de vakfı kuruyor. 73'te ilk festival yapılıyor. Tabii bu sırada çalışma yöntemi olarak da Necat Bey birçok batılı önemli müzik insanına yazıyor. İşte Karayan'ından Hindemith'ine kadar ve bütün bunlardan da çeşitli görüşler geliyor. Ve İstanbul gibi bir yerde niye bir festival yok? Hadi bakalım kültür dünyası ayağı diye Cumhuriyet'in 50. yılında ilk müzik festivali yapılıyor. Sene 1973. Geçenlerde bir vesileyle Necat Bey'in birinci konuşmasını izledim. O zaman Atatürk Kültür Merkezi sen de hatırlamazsın diyeceğim sana. Hani açılıp daha sonradan yanıp tadilatta olduğu dönemde olduğu için İTÜ Maçka'da yapılıyor ilk konser. 1973'teki ilk festivalin açılış konseri. İşte dönemin ilgili bakanı ve işte çeşitli zevat ve Türkiye'deki insanları da o filmde görebildim. Ve şunu düşündüm, yani o günden bugüne bir Atatürk Kültür Merkezi hikayesi üzerinden bile Türkiye'deki kültür hayatını okumak mümkün. Düşünebiliyor musun? 1973 senesinde ilk festival Atatürk Kültür Merkezi yandığı için bir üniversitenin salonunda yapılıyor. Sene 2022 festivalin 50. yılı. Ve bu sefer de nihayet bitmiş olan ki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bunda çok büyük katkısı var. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılabiliyor. Ve bu 50 sene içinde hani İstanbul kaç milyondan kaç milyona gelmiş, kültürel altyapı olarak biz hala yeni açılan AKM'de yapılan konser diye bahsediyoruz. Aradan 50 yıl geçmiş. Evet, evet. Bu biraz da Türkiye'nin kültürel hayatını da bize gösteriyor.
Evet, o bir manzara çiziyor gerçekten. Peki
ya mekanlar üzerinden bile okuyabiliriz aslında aynen. Bu kültürel hayatı.
Peki 1973 ilk festival dedik ama mesela Nejat Bey sence vizyonunda bu kadar geniş bir vakıf var mıydı? Yani işte festival, film festivalinden cazına, efendim tiyatrosundan Biennale'ine nasıldı o zamanki bakış?
Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, ilk resmi senette yani vakfın kuruluş amaçları arasında kültür sanat evreninde dünyada ne oluyorsa iyi örnekleri burada sergilemek, burada ne oluyorsa onları yurt dışında sergilemek var. İlk yıllarda tabii burada olanların yurt dışında sergilenebilmesi meselesi şu anda böyle bu küresel dünya bir köy gibi algılanmazken çok da kolay değildi. İletişim araçları ve herkesin birbirinden haberdar olması meselesi hiç de kolay bir şey değildi. Şu anda kimselerin hatırlamadığı Telex'le falan iletişim yapılıyordu. Ama şunu düşünüyorum, tabii Batı dünyasına seyahat etme ve orayla ilişkilerinin daha gelişkin olması nedeniyle Nejat Bey'in çok çeşitli disiplinlerde İKSV'nin faaliyet göstermesini istediğini biliyorum. Mesela ilk Biennale'in başlangıcı ve hayaller o zamana kadar gider. Zaten müzik festivali ve müziğin içinde çeşitli dans, bale, işte gösteri sanatları, tiyatro, caz, opera gibi disiplinlerin yer alması da o yıllara kadar gider. Bunlar hep demin sen de söyledin. 73 senesini 72 ve 73'ü biraz da şöyle düşünmek lazım. Bir 71 muhtırasından sonra ya da darbesinden artık nasıl adlandırırsanız sonra Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve bu durumda kültür ve sanat dünyasında neler yapılabilir sorusunun cevabı da o zamanki entelektüel çevreler ve aydınlar tarafından düşünülüyordu. Ve Nejat Bey'in de bu festival fikri, bu bir festivalle sanat faaliyetlerini bir araya toplayabilme ve bunlardan bir Türkiye'deki sanatçılarla ilgili enerji yaratabilme fikri de bence sanat dünyası için 72 sene, 73 senesinde çok önemliydi. Bu batıya açılan ya da nereye derseniz deyin yurt dışına, sınırların dışına açılan bir kapı olarak da addedildi ve uzun seneler sonra yani 90'lı yıl 2000'li yıllarda aslında bunun ne kadar önemli olduğu da görüldü. Şöyle biraz tarihsel bir iki şey de söyleyeyim lütfen, istiyorsan.
Lütfen,
çünkü Türkiye'nin bu darbeler tarihi, Türkiye'nin politik tarihi de aslında İKSV'nin tarihinden çok da bağımsız değil. İşte 80'li yılları hepimiz biliyoruz. 12 Eylül, 12 Eylül'den sonra herkesin özellikle sol dünyanın biraz daha kendi kişisel hayatlarına dönüşü, herkesin biraz içe bakıp ya ne oluyor, nereye gidiyoruz, bu kadar uğraştık, boşuna mıydı soruların cevabını arayışı, gündelik yaşam üzerine tezlerin gelişmesi ve burada kültür sanat dünyasına biraz da bu yaratıcılığı kültür üzerinden, sanat üzerinden okumaya çalışalımın artması 80'lerin ikinci yarısında özellikle yurt dışından gelen örneklerin o sırada çok da fazla olmayışıyla İKSV'yi belli bir ivmeye de oturttu. Yani Türkiye'de işte mesela bir Miles Davis'in gelmesi, Allah'ım onu canlı seyredebilecek miyiz deniyordu. Düşün şimdi 2022'deyiz, hiçbir müzisyen için böyle çok da hani ya bu gelir mi acaba falan denmiyor. Ha, son 6-7 senedir deniyor. O dönem içinde bulunan ekonomik koşullar hem de işte Türkiye'nin mevcut iklimiyle ilintili bir şey. Ama o zamanki duygular, düşünceler çok daha farklıydı. Ben 1980 küsurlardaydı, 6-7 şimdi tabii çok hatırlamıyorum ama John Baez'la ilk temasa geçildiğinde John Baez'in menajerinin nasıl yani orada nasıl konser verebiliriz, biraz ülkeniz hakkında bilgi verir misiniz gibi bir şey sorduğunu biliyorum. Tabii bir taraftan da şöyle Ana Britannica'ya bakmak lazım o zaman Türkiye hakkında bilgi sahibi olabilmek için. Yani tabii, şimdi
internet yok.
Google'lasana yavrum gibi bir şey yok. Yani öyle olmadığı için de o direkt olarak Telex'ten bize soruyor. Yani 80'li yılların zorluklarının yanında romantizmi, Türkiye'de bir takım ilkleri yaşamanın verdiği, yaşatmanın verdiği haz, bu dünya ünlü sanatçıların Türkiye'deki izleyiciyle buluşması, bazı rüyaların gerçek olması gibi şu anda artık geride bırakılan ve bir nostalji unsuru olan şeyler vardı. Çünkü dünyamız iletişim araçları sayesinde şu anda pek de öyle değil. Pek kimsenin umurunda da değil. Çünkü gerçeklik elimizdeki telefon ve elimizde bir saniye içinde dalabileceğimiz dünyayla başka bir noktaya taşındı. Evet. Ama işte 90'lı yılların zorlu dönemleri ve İKSV'nin biraz daha çeşitli alanlara yayılması, tiyatro, işte 80'li yıllarda önce
film festivali,
senin de sinema hatırladığın günleri. Sinema günleri, sinema günlerinden sonra film festivaline dönüşüm, rahmetli Onat Bey'i tabii buradan analım, Şakir Bey ve Onat Bey. İKSV'ye çok büyük katkıları oldu. Şakir Bey daha sonra yönetim kurulu başkanlığımızı da yürüttü ama eğer film festivalleri belli bir noktaya geldiyse İstanbul'da ve Türkiye'de buna hem Onat Bey'in hem Şakir Bey'in çok büyük katkısı olmuştur. Ve Hülya Hanım'ın tabii. Evet. O zamanki direktör Hülya Uçansu'nun. Sonra 2000'li yıllara yaklaşıldı. 2000'li yıllara yaklaşılırken İKSV'de de değişim ve dönüşüm oldu. Daha kurumsal bir yapıya, Şakir Bey ve o zamanki genel müdür Melih Fereli önderliğinde daha kurumsal bir yapıya geçildi. Ve roller daha iyi tanımlandı. Festivaller daha tanımlı bir hale geldi. Çünkü o zamanki anlayış bunu gerektiriyordu. Ve bu anlayış çerçevesinde uluslararası prodüksiyonlar nasıl olur, uluslararası yönetmenlerle nasıl çalışılır sorularının cevabı. Türkiye tiyatrosu ilk defa bir Robert Wilson şeyi gördü. Türkiye'ye önemli yönetmenler geldi, Peter Stein dahil ve bunların oyunlarını hep beraber izledik. Pek dinlemeye alışkın olmadığımız Martha Graham gibi dans, seyretmeye alışkın olmadığımız Martha Graham gibi gruplar, dinlemeye alışkın olmadığımız Philip Glass gibi önce müzisyenler geldi ki hatırlıyorum ben Philip Glass'ın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserinde ya bu ne biçim müzik diye çıkanlar olmuştu ama çok da üzülmesin Philip Glass sevenler çünkü o beğenmezlik Miles Davis'in konserinde de olmuştu. Yani bu ne biçim bu adam caz yapmıyor artık diye çıkanlar olmuştu. Şimdi tabii İstanbul
Dylan'ın ilk konserinde
evet,
de öyle
evet,
oldu.
Yani İKSV'nin yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi bence işte bu kalıpların kırılmasına tabii kendi başına kırmıyor. Burası bir kurum eninde sonunda. Tabii. Ama kırılmasına biraz yardımcı olması ve kıran müzisyenlerle buradaki izleyiciyi buluşturmayı becermesi oldu. Yani bu platformu oluşturmayı çok da sevmiyorum bu lafı ama neyse yine de kullanalım. Yani bu olanağı her iki tarafa da vermek diyelim. İzlersin, beğenirsin, eleştirirsin, beğenmezsin. O başka bir şey. Ama eninde sonunda başka türlü bir iklim yaratılmasına ya bir de, yardımcı oldu.
Hakikaten mesela biz gençlerin de ben o zaman çok gençtim ve işte 1990 yılından itibaren birçok festivalde görev aldım rehber olarak. Ufkunu açan bir şey vardı. Yani mesela sen anlatırken aklıma geldi. Strasbourg Vurmalı Çalgılar Topluluğu gelmişti. İnanılmaz avantgard bir üslupları vardı. Çok değişik bir müzik yapıyorlardı. Ve Aydın Gün ayakta alkışlamıştı onları.
Evet.
Aydın Gün o zamanki senin koltuğunda evet. oturan kişiydi. Evet. Ve Aydın Gün'ün tabii vizyonu da o topluluğu bulup getirip burada konser verdirecek bir vizyondu. Rahatlıkla herkesin çok güzel dinleyeceği bir şeyi de getirebilirdi. Onları da getiriyordu ama bu zor müzikleri de aslında bize tanıtıp ufkumuzu açan bir isimdi.
Tabii zaten hani İngilizce bir tabir var ya, comfort zone. Şimdi bu festivallerin önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii bu günümüzde değişiyor, formu değişiyor. Bu comfort zone'un dışında kalan, bu rahatlık alanının dışında kalan bazı sanatsal üretimleri izleyiciyle buluşturabilme becerisi. Yani bunu yapabildiğiniz zaman zaten yahu diyorsunuz işte, yani bu böyle kırılır, böyle şeyler de var dünyada. İşte farklı film festivalinin özelliklerinden bir tanesine, işte yani Hollywood filmi yerine Madagaskar'da çekilmiş ya da işte Kinshasa'da geçmiş bir filmi gösteriyor sana. Ya da adını bile bilmediğin bir ülkenin sinemasıyla ilgili bir şey seyrediyorsun. Evet. Sonuçta ay bu neydi de diyebilirsin. Ya o çok değişik kültürlerden çok değişik bir şeyler gördüm, öğrendim. Beni motive etti, şöyle duygulandım. Böyle, çünkü bu duygu transferi. Yani olan bir şeyi ya da olacak bir şeyi çeşitli belirli bir estetik form içerisinde anlatıyorsun. Ben mesela İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geçmişte de günümüzde de yaptığı en önemli işlerden bir tanesinin bu tiyatro festivalinde başka yerde karşılaşıldığında Allah'ım diyebileceğiniz yönetmenlerle tanıştırmasında buluyor. Yani bunların bir kısmı başarılı, bir kısmı başarısız olabilir. O hangi kritere göre değerlendirildiğiyle malum ama ülkemiz bunlarla çok sık karşılaşma olanağına sahip olan bir ülke değil. Kültür ve sanat alanında özel sektörmüş, yerel yönetimmiş, kamuymuş, şeymiş, merkezi idareymiş, kültüre ve sanata kaynak ayırma konusunda oldukça ketum oldukları için tut ki ayırdılar, sonra da bunun nasıl harcanacağı konusunda çok da becerikli olmadıkları için bana göre bunların her biri birer cevher, birer mücevherdi. Şimdi 2000'li yıllara gelindiği zaman Türkiye'nin biliyorsun 2000'lerin başında bir şöyle bir herkesi yerinden zıplatan Avrupa mı Allah acaba AB'ye mi doğru gidiyoruz diye heyecanlı bir dönemi oldu. O heyecanlı dönem sırasında biz de uluslararası bir takım faaliyetler yaptık. Bunu İstanbul'un dışına da taşıdık. İşte Berlin'de, Köln'de. Amsterdam'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, işte Türkiye şimdi böyle çok katmanlı bir ülke burası, çok kültürlü diye bağırdığımız zamanlardı. Ve o zamanlarda Berlin'de bir hafta 10 günlük bir faaliyet, sonra Fransa'da bir şey yaptık, evet. Fransa'da Türkiye mevsimi diye. Fransa'da gezmediğimiz kent kalmadı, 5000'in üzerinde faaliyet tam 9 ay boyunca yaptık. Sarkozy zamanıydı. Eyfel'de işte çeşitli renklere boyadık falan ve birçok sergiler yaptık Nazan Hanım'ın önderliğinde, Nazan Ölçer'in. O dönem de 2010'ların sonunda bitti. Aslında 2010'larla beraber başka türlü bir değişim, başka türlü rüzgarlar esti. O rüzgarlarla beraber bizim de uluslararası maceralarımız o alanda kesintiye uğradı. Bundan sonra yeniden olur mu?
Olmaz mı? Avrupa Kültür Başkenti.
Evet, Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarına İKSV'de katkıda bulundu. Çünkü şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Uluslararası camiada en fazla bilgi, birikim, görgü, donanıma sahip kurumlardan bir tanesi İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Bizim çok katmanlı bir uluslararası network'ümüz var. Çeşitli disiplinlerde çalıştığımız için dünyadaki önemli kültür ve işte tiyatrolar olsun, orkestralar olsun, hepsiyle belli düzeyde bir ilişkimiz var. Ve bu ilişkiyi hem diğer kültür kurumlarıyla paylaşmaktan, hem bizim kadar büyük olmayan kültür kurumlarına destek olmakta, hem de işte bakanlık ya da yerel yönetim ya da kim isterse onlara sunmakta da çok cömertiz diye düşünüyorum. Çünkü bu alanda ağlar oluşturmak ve birbirinden bir şey öğrenmek çok önemli. Türkiye'de çok kolay değil, yurt dışında da çok kolay bir şey değil bu. Yok. Zannedersin kültür alanı daha çok dayanışmayla geçer. Hayır, çok da öyle olmadığını yıllar içerisinde gördüm. O zor zamanlarda çok rahatlıkla sarf edilen, hepimizin çok sevdiği bir kelime dayanışma ama ben ne dünyada ne burada içinin çok da doldurulabildiğini düşünmüyorum. Bunun çok çeşitli nedenleri var ama öyle. İKSV işte bu caz festivali, tiyatro festivali ve benzeri festivaller ayrıldığı zaman ve ilk senelerinde de hep şu vardı, burası sadece festivaller yapan bir kurum olur mu, olmaz mı? Evet, olmaz. Hiçbir zaman da olmadı. Bu nedenle 90'lı yıllarda kültür girişimi adı altında kültür politikaları, biz kültür politikaları nasıl etkileriz, var mı böyle bir politika, olmalı mı sorularının cevapları vardı. Cevapları aranıyordu. Bu 2000'li yılların ortalarında biraz kesintiye uğradı ama 2010'da şimdiki yönetim kurulu başkanımız Bülent Eczacıbaşı'nın gelişiyle de yeniden gündeme alındı ve şu anda buna ayrılmış ayrı bir bölümümüz. Bu konuda çalışan uluslararası networklerle ilişkide ve aynı zamanda kamu ve yerel yönetimlerdeki politikaların da şekillenmesine etki yapabilecek bir bölümümüz de var. Kültür politikalarının nasıl düzenleneceği, ne olması gerektiği, paydaşların kimler olması gerektiği konusunda birçok rapor, çeşitli konularda birçok rapor yayınladık. Ve bu raporlar da çok çeşitli kesimlerden hem ilgi görüyor, hem de okunuyor, hem de biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de sadece bütçelerde yer alabilmek falan değil. Yani bunun aslında sanatın hayatımızda ne kadar önemli olduğu, yaratıcılığın ne anlama geldiği, bunun belirli dönemler sonra ekonomide de bir katma değer yaratabileceği, aslında Türkiye'de neredeyse hiç değer verilemeyen sanatçının tanımı ne olması gerektiği, bunların sosyal güvencesinin zaten hiç olmadığı, niye olmadığı, belediyelerin, bütün belediyelerin aşağı yukarı kültür ve sanata bütçe ayırıyoruz ayağı altında, o paraların başka yerlerde niye kullanıldığı, niçin hala bu salonlarda ihale usulüyle kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği gibi herkesin aslında, yani bütün kesimlerin yahu gerçekten bunun değişmesi lazım diye hem fikir olduğu. Ama işte ben 63 yaşına geldim, 40 senedir bu işin içindeyim, hiçbir zaman değiştiğini de görmedim. Yani bunu, buradaki manivele nedir, buradaki itici güç nedir, ben hala çok da anlayabilmiş değilim. Ama bunların değişmesi, bu hayatın şekillenmesi, eleştirel düşünceye çok daha saygılı olunması ve her seferinde tepesine bir yumrukla bastırılmaya çalışılmadığı bir dünya olması, yaratıcılık için gerekli iklimlerin sağlanması, bunları her zaman çok çeşitli şekillerde ifade edebilirsiniz. Sanatçılar zaten bunun için de değerlidir. Dur. Sanatçı her dönem söyleyeceği sözü söyler ama bunu da değişik şekillerde söyler. Hepimiz bu konuda birçok örneğin farkındayız. Hep şunu söylemek gerekiyor. Kültür sanat dünyası diğer birimlerden ve şeylerden bağımsız değildir. Bir ülkenin içinde bulunduğu koşullar neyse kültür sanat üretimi de biraz onu yansıtıyor. Birazcık geriye gittiğimizde şöyle bir düşünelim, 2000'li yıllar kim ne kadar parlak, 20-25 sene öncelerini, 20 sene öncelerini, 2000'li yılların başlarını. Şimdi Türkiye'de bir tane fazla say var, bir Nuri Bilge Ceylan var, işte bir Orhan Pamuk var. Bütün dünyada tanınan, kabul ederiz etmeyiz, şimdi bir de bütün dünyanın tanıdığı Refik Anadol var. Şimdi yurt dışına çıktığınızda Türkiye'den sanatçı tanıyor musun denildiğinde bunun haricinde bir isim çok fazla söylendiğini ben maalesef
çok meraklısı
göremiyorum. Çok meraklısı çeşitli disiplinlerden bilir ama işte ülkeler de biraz bu alandaki ünlüleriyle, bu alandaki yaratıcı insanlarıyla öne çıkmıyorlar mı, hatırlar mısın? Londra Olimpiyatlarında İngilizler bize ne sergilediler? Evet. Sen orada sportif faaliyet beklerken onlar müzikal, kültürel geçmişlerini koydular. Evet. Beatles'tan girdiler, Rolling Stones'dan çıktılar. Çünkü önemli olan değer kültürün, senin geçmişin ve o sanatçılarının, o sanatçılarına ne kadar gurur duyduğun. Biz ise o sanatçıları maalesef tepelerine birer tane patlatıyoruz. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Yani yüzyılın başından günümüze, hatta daha eski zamanlardan günümüze kadar hep öyle geldi, gitti. Umarım bundan sonra bir değişiklik olur. Bizim de bütün amacımız işte bir vaha demek istemiyorum çok ama hani böyle bir alan açmak, hem kültürel üretim hem sanatsal üretimleri, yaratıcılığı destekleyebilmek, hem de bu paylaşımları onu izlemeye meraklı kitleyle ve o kitlenin de daha da artmasını sağlayarak ve tabii arkadan gelen genç kitleyi de düşünerek böyle bir buluşmayı sağlayabilmeye çaba sarf etmek.
Peki şimdi 50 yıl oldu ya Görgün, yani 50 yıl varlığını sürdürebilen kurum sayısı Türkiye'de çok az.
Evet, ticari alanda bile yokken bu alanda nasıl olmuş?
Evet, yani hem nasıl olmuş hem de buradaki zorluk neydi sence? Yani şu anlamda söylüyorum, hem özgürlüğünü koruyacaksın bir anlamda, hem ilkesel bütünlüğünden ödün vermeyeceksin. Ve 50 yıl geldi ama bunun devamı da gidecek yani. Öyle de evet, bakman lazım.
Şimdi tabii şöyle, Necat Bey kuruluşunda hep şöyle bir şey demiş. Ben böyle bir vakfa, kurumun adını verebilirim, Eczacıbaşı Vakfı olabilir ama o başka bir şey. Burada bütün İstanbul, bütün Türkiye'de sanat ve kültür alanında bir şeyler yapılabileceğine inanan ve bunun katma değeri olduğunu, toplumu başka bir yere taşıyacak değerler yaratılabileceğine inananlar benimle beraber gelsin. Şimdi bu fikir İKSV'nin kuruluşunda ve bugüne gelişinde çok önemli rol oynadı. Bizim yaklaşık mesela kurum olarak bile 120'nin üzerinde destekçimiz var. Tabii ki bizim en büyük destekçimiz ve kurucumuz aynı zamanda Eczacıbaşı ailesi. Eczacıbaşı topluluğu ve bu topluluğun desteği sayesinde çok uzun dönemde gidebildi İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Ama buradaki başarı, demin de dediğim gibi, çeşitli faaliyetlerin destekleyicileri olan diğer kurum ve kuruluşlar. Bunları teker teker saymayayım şimdi ama çok sayıda var. Çok önemli kuruluşların destekleri ve bunların belli bir potada eritilerek tabiri caizse bizim çok çeşitli yerlere hep eşit mesafede kalmaya özen göstermemizle oluyor. Belli ilkelerimiz, belki belli amaçlarımız var. Biz elden geldiğince bunlardan sapmamaya özen gösteriyoruz. İşte yani bizim için önemli olanlar eleştirel düşünce, hukukun üstünlüğünün olduğu zamanların peşinde koşabilmek. Ve bunlar için belirli alanlar açabilmek ve burada da sanatçıların izleyicilerle buluşmasını ya da sanatçıların sanatsal üretimler yapabilmesini sağlamak.
Peki son olarak şunu sorayım. 50. yılla ilgili bize bir iki şey verebilir misin? Yani ne yapacağız? Önümüzde ne var?
Şimdi bundan sonra ne olacak dersen, hep böyle bir hani aklıma bazen şey geliyor. Biz ilkokulda falan tarih okurken, işte sen de aynı şey olmuştur. Yeni çağ kapandı, şu çağ açıldı. Yok efendim, orta çağ bitti, bu çağ geçildi. Hop, orada bir kapı kapanıyor, yeni bir şey açılıyor değil. Şimdi bu meşhur bir kelime var. Artık onu da kullanın, sürdürülebilirlik meselesi var ya. Şimdi tabii İKSV'nin öncelikli özelliği, bu Bülent Bey'in de öncelikli özelliği oldu gelince zaten finansal sürdürülebilirlik, yani finansal açıdan kendi kendine yeten bir kurum olma yolunda önemli bir adım atması gerekiyordu. O adım yine holdingin desteğiyle atıldı. Ondan sonra da bu değişen dünyada artık hepimizin dijital denen şeyle bir yakınlaşmamız var. Bu sanatsal üretim içinde kullanıldığı kadar iletişim aracı ve kendi kendini değiştirme, dönüştürmenin de bir parçası olarak var. Yani dünyamızın içinde var. İnsan kaynakları artık buna göre şekilleniyor. Tabii. Yaratıcı sanatçıların yaratıları buna göre şekilleniyor ve bundan sonra önümüzde böyle bir yol açılıyor. Bu yol açıldığında bu yolun içinde nasıl yürüyeceğimiz konusunda çok kafa yorduk. Yormaya da devam edeceğiz. Yönetim kademeleri de biraz buna göre hafif şekilleniyor. Bundan sonra da böyle olacak. Ama bizim yapmaktan imtina etmeyeceğimiz şey şu olacak. Dünyanın neresinde olursa olsun gelen birisi herhangi bir faaliyetimize girdiği zaman bir artistik standardın olduğuna, o sanatçının ya da o grubun seçiminin hangi değerler, hangi gerekçeler üzerinden yapıldığına dair bir şeyi, bir nedeni her zaman bulacak. Ve şundan da hiç imtina etmeyecek. Evet, yani burası öyle bir kurum ki İKSV. Bu kurum belli mekanizmalarla, belli süreçleri takip ederek çalışır. ve bunların nasıl olduğu konusunda da her zaman verecek bir cevabı vardır. Buradan neyi kastediyorum? Şeffaflığı. Biz kamu yararına olan ve aynı zamanda kar amacı gütmeyen bir kurumuz. Bizim herhangi bir sene sonunda işte ne bileyim herhangi bir festivalin biraz artısı ya da şusu kaldıysa onlar bir sonraki sene faaliyetler için kullanılıyor. Onun için burada o eski anlayışla evet ben tabii ki yani insan kaynakları açısından söylüyorum, çalışanlarımız açısından söylüyorum. Benim için burada birinci derecedeki önemli değer hani hangi şeyi yaratıyorum, hangi artı değeri yaratıyorum ve benim katkım ne oluyor bu kültür dünyasında? Bu İKSV için de geçerli. İKSV bu Türkiye'deki denklemden çektiğinizde geriye ne kalıyor, eksikliğini hissediyor musunuz? Bu soruların cevabını verdiğinizde İKSV'nin önemi anlaşılıyor. Bir de İKSV de benim şimdiye kadar bu dünya kültürüne, Türkiye kültürüne ne katkıda bulundum, ne yaptım, hangi adımlarım sayesinde burada bir gelişme oldu sorusunu kişisel bazda da sormamız lazım. Son olarak şunu da söyleyeyim, İKSV'nin tabii çalışanları şimdiye kadar daha birinci günden bugüne zamanında tabii büyük zorluklar diyoruz getiren aslında onlar. Yani herkes burada bir taş üstüne taş koyarak yerini başka bir arkadaşa bıraktı. Her gelen onun üzerine bir şey ekledi. Ama İKSV eninde sonunda bir kendi kültürünü, kurum kültürünü yaratmayı bence becerdi. Bugün İstanbul'da ya da Türkiye'deki ya da bazen biraz iddialı olacak ama dışarıdaki kültür kurumlarında bile şöyle bir baktığınızda İKSV görgüsü, bilgisi, terbiyesi, donanımından geçmiş arkadaşları görmek, bulmak, onların çalışma hayatlarında başka yerlerde de olsalar ne kadar başarılı olduklarını görmek çok gurur verici oluyor. Evet. Bu da işte bu kültürün, disiplinin, disiplin belki yanlış bir kelime oldu ama bu kültürle hemhal olmanın, hep merak etmiş olmanın, hep sorgulandığı zaman, soru sorduğu zaman dayak yememiş olmanın getirdiği şeyler. Onun için en sonunda hep sadece ülkemize değil bütün dünyaya böyle bir iklimin nasip olmasını dileyerek bitireyim istersen.
Harika. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hoş bir sohbet oldu. Bir yandan arada İstanbul'un sesleri de girdi kaydımıza. Güzel de oldu o yüzden. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Emre. Sağ ol bu fırsatı verdiğin için. 50 yıl, bu 50 yılın belli bir kısmını da beraber yaşadık. Sen de biraz İKSV'li sayılırsın. Yani medyada, çeşitli elbette, yerlerde elbette çok çalıştın ama beraber büyüdük. Beraber elbette yürüdük bu yollarda demeyeyim de beraber büyüdük diyebilirim.
Nice 50'lere.
Sağ ol, çok teşekkürler.
Kahverengi yol panolarında bugün İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.